İkinci sebep, bu iki zat bilmiyorlardı ki bir vakit şu fıkralar neşredilecek. Bilmedikleri için gayet samimi, tasannusuz, halisane ve derece-i zevklerini ve o hakaika karşı şevklerini ifade etmek için hususi bir surette yazmışlar. Onun için o takdiratları takriz nev'inden değil, doğrudan doğruya, mübalağasız bir surette gördükleri ve zevk ettikleri hakikati ifade etmeleridir. Yani şöyle olmamış. Siz Risale-i Nur'la alakalı hissettiklerinizi, senanızı, methinizi yazın, biz de onları işte filanca eserin içinde neşredelim denilmemiş. Bunlar tamamen kalbinden gelen samimi haliyle. Güzel. Öyle olsaydı ya, ben şu cümleyi, bu cümle olmadı, onu biraz değiştireyim, şöyle güzelleştireyim, şöyle yapayım falan.
Kitaba girecek ya.
Kitaba girecek, orada benim ismim geçecek falan, biraz böyle tasannu ve takriz nevinden, takriz genelde böyle olur.
Mübalağalı olur
biraz. Ama onlar bunun neşredileceğini, zaman içerisinde, kitaplar içerisine gireceğini bilmedikleri halde bütün kalbi, samimi bir şekilde hissettiklerini yazmışlar. O yüzden onların şeyleri, mektupları Risale-i Nur'un içine girmiş. Burada diyor ki gayet samimi, tasannusuz, halisane. Bu ifadeler dikkat çekiyor. Bunlar için ne diyebiliriz? Samimi olmak, tasannusuz, halisane. Evet. İhlas kokuyor bu cümlelerin
yani
içinde.
Yani özetle şu abi, hiçbir şeysiz ve sıkıntısıyla bir şeyi sevmek, bağlanmak ve hizmet etmek.
Evet. Şartsız yani.
Şartsız. Burada Allah var. Diğerlerinin hiçbir şeyi yok. Üstadisleri, bütün mevcudatı Allah için sevmenin ölçüsünü evet. veriyor bize. 32. Hı-hı. sözde. Hı-hı. Mesela diyelim ki baharı Allah için sevdiğin şey nedir? Orada Cenab-ı Hakk'ın isimlerini okumak niyetiyle, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini tefekkür etmek niyetiyle, Cenab-ı Hakk'ın o baharda sana göndereceği meyveler, çiçekler, hediyelerini Allah namına alkışlamak suretiyle seviyorsan Allah namına bir sevmektir. Değil mi? Ölümü Allah için sevmenin şeyi nedir? Ölümü güzel bir şekilde karşılamak. Peygamberleri Allah için sevmenin ölçüsü nedir? İşte belli. Anne babayı onların sıkıntılı ve ihtiyarlanmış halinde hizmet etmek Allah için sevmenin bir ölçüsüdür. Ve hiçbir imkanları olmadığı halde sevmek gibi. Üstadları bu meseleleri, bu gayet samimi, tasarımsız ve halisane ifadelerini ayrıca çeşitli yerlerde de izah ediyor. Onları bir iki tane bir misal okuyayım izin verseniz.
Evet, evet.
Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır, kesreti edba ve fazla muvaffakiyet ile değildir. Eğer bir yere çok talebe gelip beni dinleyecek diye gidiyorsan, çok talebe gelmiyor yani dinleyen gelmiyor diye gidilmiyorsa burada bir problem var. Dolayısıyla burada gayet samimi, tasannusuz ve halisane bir hizmet olmuyor. Yani buraya niye gitmiyorsun derse, ya o kadar da gidiyoruz, kimse yok. Ya da az kişi geliyor. Oysa benim gibi bir insanın sohbetini şu kadar adamın dinlemesi lazım deyip. Bu manadaki kalabalık yerlere gitmek ve az olan insanların olduğu yere gitmemek bu şeyin dışına çıkıyor. Yani gayet samimi, tasannusuz ve halisane. Burada da Hazreti Aleyhisselam'ın şeyini anlattığı yerde bu manada şey yapıyor. İhlası anlattığı yerde. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Kesreti edba ve fazla muvaffakiyet ile değildir. Yani bir insan çok talebesi var, o zaman muvaffak olmuş. Hiç talebesi yok, o zaman muvaffak olmamış. Hayır. Makbuliyet ile muvaffakiyet farklıdır. Görünüşte muvaffakiyetler var ama makbul değildi. Niye? Çünkü halisane değil.
Evet.
Görünüşte de hiçbir muvaffakiyet yok. Bakıyorsun ki belki fazla da sen alemde bir şey ifade etmiyor. Ama adam ben Allah için yapıyorum. Etrafıma insanları toplamak ya da toplamamak Allah'ın vasfesidir deyip bu manada çalışıyorsa Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın 17. lemadaki şey gibi, halbuki diyor o rehberi ekmel değil mi? Muhtedai kül olan Hazreti Aleyhisselam insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade ne yapıyordu? şevke geliyordu, gayrete geliyordu, anlatmaya çalışıyordu. Ben bir yere gidiyorum, insanlar çok şevkle toplanıyorlar. İyi, benim burada bulmasam da kim ders okusa aynıdır. Hmm. Ama bir yer var ki kimse gitmiyor ya da gidenler muvaffakiyet görmüyor. Buraya asıl gitmek lazım şevkle. Niye? Çünkü buradaki insanların kurtulması gerekiyor mesela.
Şöyle mi yani, yapılan hizmette neticeyi düşünmeyeceğiz.
Düşünmeyeceğiz.
Yani netice, evet, Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Evet. Muvaffak olmak, olmamak
Allah'ın vazifesi.
Cenab-ı Hak isterse bizi muvaffak eder, isterse muvaffak etmez.
Etmez.
Aynen bunun gibi mesela bu abiler bu şeyleri, mektupları yazarken bir netice düşünmemişler yani. Bu yazdıklarım Risale-i Nur'a girsin de millet okusun, o işte Hulusi abi ne yazmış, Sabri abi ne yazmış. Bunları düşünmemişler, zaten alemlerinde yok. Hı. Yani tamamen ihlas üzere yazılmış.
Maşallah.
Burada da yani Risale-i Nur'daki ve ibadetteki can damarı olan şey zaten.
Ya, can damarı.
İhlas olarak karşımıza çıkıyor. Burada da buna vurgu var.
Elhamdülillah. Emirdağ layıkasında ameli uhrevi ile dünyayı maksatlar, zevkler aranılmaz, aranılsa sırrı ihlası bozar.
Evet.
Şimdi sen ne yapıyorsun? Ameli uhrevin var değil mi? Uhrevi bir amel var. Şimdi bunlar dünyayı maksatlarla aranılmaz. Onlar dünyevi maksatlara feda edilmez.
Mesela ben bir yazı yazdım. Millet işte alkışlasın, tebrik etsin, takdir etsin.
Evet.
İşte bana mail atsın. Ne harika. Yani yorumlar yazsın yazının altına. Veya işte benim yazdığım işte şeyler şu kadar satsın. Bu kadar ilgi görsün. O zaman ne olur?
Evet.
Yazdığım, yaptığım o ameli uhrevi karşılığında bir menfaat, bir dünyevi beklenti içine girmiş olur.
Evet. Onun için buraya dikkat etmek lazım. Yani her zamanın bir vartası var ya.
Evet.
Bak, Yusuf Selin zamanında herkes dinden ve dini faaliyetlerden uzaklaşma dönemi yaşamış ya. İşte burada böyle halis insanlar böyle her şeyden feda edip koşmuşlar o hizmete. Pervane olmuşlar. Bu zamanın ayrı bir vartası var. Şu kadar insan toplanacak, beni dinleyecek ama şu kadar para vermeseniz ben gelip anlatmam. Adam resmen pazarlık yapıyor. Yani bir meslek olabilir, bilemiyorum ama uhrevi hizmetler, uhrevi faydalar dünyevi maksatlara bu manada feda edilmemesi gerekiyor. Orada şu anda ben bakıyorum, bu dini hizmetleri anlatan camiada böyle bir varta ve tehlike var şu anda.
Orada sanki şöyle bir şey, bir şerh düşebiliriz. Evet. Benim kanaatim yani, evet, bu. Bir yazar veya işte imani manada radyo programı yapan birisi veya televizyon programı yapan birisi.
Ya da insanlara konferans, seminer, ders, sohbet.
Evet, bu kişiler anlattıkları şeyler tamamen Kur'an'ın malı. Eğer Risale-i Nur talebesi ise Risale-i Nur'un malı olduğu için o anlattıklarının karşılığında para almaya aslında hakları yoktur.
Evet.
Çünkü aldıkları zaman ahiret malını dünya metaıyla değişmiş olurlar. Evet. Ama şu var, bu adam da şimdi gitsin o zaman bir yerde mi çalışsın? Şimdi adamın birikimi var, yazar. Gitsin 8 saat, 10 saat fabrikada çalışsın, ondan sonra nasıl eser verecek? Veya işte bu adam nasıl hazırlanacak konferansa? Ha demek ki günümüz şartlarında ihtiyaç neyse, artık bir araba, bir ev, bunların ihtiyaçları neyse onun karşılığını alabilir. Aldığı paranın fazlasını yine Allah yolunda sarf etmesi lazımdır diye ben öyle düşünüyorum. Benim kanaatim bu yönde.
Şöyle
ama yani, alıp mesela diyelim ki işte 10 milyar, 20 milyar, 50 milyar aylık geliri oluyor mesela. Bunu tamamen kendi nefsine sarf ederse bence zarardır yani.
O da var da yani burada istenilmez belki verilir meselesi bence ön plana çıkması lazım. Şöyle.
Evet, o
yani
da
ayrı bir diyorum, birisini çağırıyorlar konferansa, seminere ya da bir televizyon programına. Barına kadar vereceksiniz değil mi? Zaten neticede bu gibi şeyler artık bir teamül oluşmuş. Yani gelenlere bir hediye nevinden bir şey veriliyor. Yani verilen hediyeyi bu manada hediye olarak kabul edip şey yapmak Ama ben Allah için gidiyorum demek. Bu zatın kaybetmemesi açısından. Haşa biz bunları tenkit etmiyoruz şu anda. Neticede bir meslektir. Adam meslek olarak yapıyorum derse, nasıl ki bir insan diyelim mesela bir elektrikçidir. Gidiyor, elektrikçilik işini yapıyor, parasını alıyor. Pazarlığını da yapıyor. Bu adam bu manı kabul etmesin diyoruz. Bu uhrevi hizmete taalluk edecek şeyler, bunlar tamamıyla Allah için yapılacak. Sevabını eksiltmeyecek şekilde bu niyetle gidecek. Kendisine verilecek hediyeleri de ben bu hizmetin bir karşılığı değil, bir arkadaşlarımızın yaptığı bu hizmetlerin bir hediyesi manasında alıp bu manada şey yapması gerekiyor. Yoksa sevabını azalttı mı, o zaman kendisi kazançlı değil, kârlı değil, zararlı bir duruma düşmüş olacak. Yani bu değil mi? Özellikle onu vurgulamak lazım yani. Ama 10 bin lira gelir, 100 bin lira gelir. Allah mübarek etsin, ne kadar hediye gelirse gelsin. Ama bunu bir pazarlık unsuru yapmaması gerekiyor. Niyetini de giderken tahsis edip ihlasla ve samimiyetle bu kadar insan toplanacak. Elhamdülillah ben burada dinimi, Kur'an'ımın hükümlerini, Allah'ın emir ve yasaklarını anlatma fırsatı bana verdikleri için de onlara teşekkür ediyorum diyecek. Ya Rabbi sana şükrediyorum diyecek. O ahiretini kurtarmış oldu. Dünyevi olarak da ne gelirse Allah mübarek etsin. Kendi şahsına da sarf etse mübarek olsun. Hizmetleri de ayrıca sarf etse hayırlı olsun diyeceğiz yani.
Evet, Allah razı olsun. Bu hakikaten zaman zaman bize şikayetler geliyor.
Evet, geliyor evet.
Ya böyle böyle bir şey oldu ya. İnanamadık falan filan. Evet. Hiç beklemediği kişiler işte şu kadar para talep ettiler falan. Ya yani bunun bir şeyi bu manada çalışanlar tarafından bir vicdani noktada bir teraziye vurulması lazım. Tabii. Önemli bir şey. Allah razı olsun.
Amin. Allah olsun.
Ben bu bahse bir ek olsun diye bir şey daha söyleyeyim müsaade ederseniz.
Evet.
Bağlı Laikası'nda Hulusi abinin bir ifadesi bu. Diyor ki, Keramet-i Gavsiye'yi henüz kimseye okuyamadım. İçinde bu bir biçareden bahsedilişi okumak hususunu düşündürüyor.
Maşallah.
Hulusi abi muhtat olarak, düzenli olarak gelen risaleleri, o zaman yeni bir risale yazılıyor, işte kendisine geliyor. Beraber okuduğu hususi bir cemaat var. Arkadaşları, dostları neyse onları topluyor, işte gelen risaleleri onlarla paylaşıyor. Gele gele Keramet-i Gavsiye gelmiş, 8. lema. Orada da kendi adı geçiyor. İşte Said'in ihlaslı arkadaşı manasında Hulusi abinin adı geçiyor. Ve şimdi 800 küsür sene mesafeden Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin işaret ettiği bir şahıs olarak kendisini görüyor. Şimdi diyor ki, Keramet-i Gavsiye'yi henüz kimseye okuyamadım.
Maşallah.
İçinde bu biçareden bahsedilişi okumak hususunu düşündürüyor.